38. ayrım. Sayfa no 325. Kira Irina'yı Sibirya'ya gideceği gece GPU'daki hücrede gördü. Irina sakin sakin gülümsüyordu. Bu gülümsemede içe dokunan ve şaşkınlığı ortaya koyan bir şey vardı. Kızın bal mumu gibi sararan yüzüyle iri gözleri büyük bir tezat yaratıyordu. Irina sanki anlayamadığı bir şeye çok şaşırmış gibi süzüyordu Kira'yı. Kira da gülümsemeye çalıştı. Sana eldiven yollarım, yün eldivenler. Yalnız bunları ben öreceğim. Onun için eline uymazsa hiç şaşma. Irina istemem diye cevap verdi. Fakat bana bir fotoğraf gönderebilirsin. Fena olmaz bu. Kira Argonova örgü örerken çekilmiş bir resim. Kira gülümsedi. Biliyor musun, bana söz verdiğin resmi bir türlü alamadım. Vermedin onu. Doğru, vermedim. Bütün resimlerim babamda. Kendisine onlardan istediğini seçeceğini söyle. Öyle söylediğimi anlat babama. Ama söz verdim, resim onlardan değildi. Sana Leo'nun portresini yapacağıma dair söz vermiştim. Bunu sen geri dönene kadar erteleriz. Evet. Başını geri çekerek güldü. Çok iyisin Kira. Fakat beni kandırmana gerek yok. Korkmuyorum ama biliyorum. Üniversite öğrencilerini Sibirya'ya gönderdikleri zamanı hatırlıyor musun? Onlardan hiçbirinin geri döndüğünü duymadın değil mi? Ya İskorpit'e tutuluyorlar ya Berem oluyorlar. Veya ikisi birden. Neyse, ziyanı yok, bunu biliyorum. Irina. Hadi bunları bırak. Son defa da olsa böyle duygularımıza kapılmayalım. Sana sormak istediğim bir şey vardı. Kira. İstersen cevap verme. Sadece merak benimkisi. Andrei Taganov'la aranızda ne var? Kira. Bir yıldır onun metresiyim diye cevap verdi. Anlayacağın, Leo'nun Berlin'deki akrabası para göndermeyince... Düşündüğüm gibiymiş demek. Bilmem, geleceğe bakabilmek için hangimizin daha fazla cesaret ihtiyacı olacak. Kira, ancak gelmeyecek bir gün korkabilirim dedi. Ancak o zaman yenilgiyi kabul ederim. Irina dudak büktü. Ben yenilgiyi kabul ettim ama korkmuyorum. Sadece anlamak istediğim bir şey var. Bunu kimsenin açıklayabileceğini de sanmıyorum. Sonumun geldiğini biliyorum. Bunu biliyorum fakat bir türlü inanamıyorum. Hissedemiyorum bunu. Çok garip. Hayatını ele al. Bunun çok değerli, ender ve güzel bir şey olduğunu düşünüyorsun. Bunun kutsal bir hazineden farksız olduğunu düşünerek hayata başlıyorsun. Bakıyorsun birden sona eriyor. Üstelik kimse de aldırmıyor buna. Onlar bu duruma karşı ilgisiz değiller. Sadece bilmiyorlar. Bu hazinenin anlamını bilemiyorlar. Oysa bu konuda anlamaları gereken bir şey var. Bunu ben de anlamıyorum. Fakat bu hepimiz tarafından anlaşılması gereken bir şey. Ama nedir bu Kira? Ne? Siyasi suçlular ayrı vagonlarda gidiyorlardı. Ellerinde süngüleri olan askerler kapılarda nöbet tutuyordu. Irina ve Şaşa tahta kanepelere karşılıklı oturmuşlardı. Yolun bir kısmında beraberlerdi. Fakat bir istasyona yaklaşıyorlardı. Orada Irina'yı başka bir trene bindireceklerdi. Vagonun pencereleri simsiyah ve parlaktı. Sanki camların arkasına tozlu rugan yapıştırılmıştı. Sadece camlara çarpan yumuşacık kar pencerelerin gerisinde bir dünya olduğunu ortaya koyuyordu. Tavana asılı lamba tekerleklerin her sarsıntısından sallanıyor ve sarı bir alev tavana vuruyordu. Eski bir yeşil öğrenci kepi giymiş olan bir genç tek başına pencerenin yanında oturmuş, hafif ve kuru bir sesle şarkı söylüyordu. Dişlerini sıktığı için sesi gülermiş gibi çıkıyordu. Halbuki yanakları kımıldamıyordu bile. Hey küçük elma, nereye yuvarlanıyorsun? Şaşa Irina'nın ellerini tutuyordu. Genç kız gülümsüyordu. Başına sardığı eski yün eşarptan çenesi görünmüyordu. Elleri buz gibiydi. Fısıldarken dudaklarının arasından beyaz bir buhar yükseldi. Bunu 10 yıl olarak düşünmemeliyiz. Çok uzun görünüyor değil mi? Fakat aslında hiç de öyle değil. Biliyor musun, bir filozof zamanın sadece bir hayal veya öyle bir şey olduğunu söylemiş. Bunu söyleyen kimdi? Neyse, önemi yok. İnsan zamanı düşünemezse çabucak geçiverir bu. Biz o zaman yine genç olacağız. Yani özgür kaldığımız zaman hala genç olacağız. Onun için birbirimize başka bir şey düşünmeyeceğimize söz verelim. Şimdi söz ver. Şaşa da onun ellerine bakarak mırıldandı. Evet, söz veriyorum Irina. Keşke ben... Bu da bir daha söz etmeyeceğine bana söz verdiğin bir şeydi. Kendi kendine bile bunun lafını etmeyecektin. Sevgilim, bu şekilde durumun benim için daha kolay olduğunu mu görüyorsun? Görmüyor musun? Evde kalıp seni buraya yalnız göndermektense bu durumu tercih ederim. Böylece ortak bir şeyimiz olduğunu hissedeceğim. Bir şeyi paylaşıyormuşuz gibi gelecek bana, öyle değil mi? Genç adam yüzünü onun avuçlarına gömüp sesini çıkarmadı. Irina ona doğru eğilerek fısıldadı. Beni dinle. Daima neşeli kalabilmenin kolay olmayacağını biliyorum. Bazen insan sırf gurur uğruna cesaret göstermenin ne faydası var diye düşünüyor. Onun için şu konuda anlaşalım. İkimiz de birbirimiz için cesur olacağız. Kendini çok kötü hissettiğin zaman gülümse ve benim için bir şey yaptığını düşün. Ben de öyle yapacağım. Böylece daima bir arada olacağız. Neşeli kalmak da çok önemli biliyorsun. Böylece daha fazla dayanabiliriz. Şaşa ne için diye sordu. Nasıl olsa dayanamayacağız. Şaşa, ne saçma söz. Genç adamı saçından tutup başını kaldırdı. Söylediği her kelimeye inanıyormuş gibi gözlerinin içine baktı. Bizim gibi kuvvetli ve sağlıklı iki insan. Hem ben zaten o hikayelerin abartılı olduğuna inanıyorum. Yani o açlık ve veren meselesi. Hiçbir şey bahsedildiği kadar kötü değildir. Tekerlekler gıcırdayarak yavaşladı. Şaşa "Ah tanrım" diye inledi. İstasyona mı geldik? Birdenbire vagon sarsıldı ve tekerlekler daha hızlı dönmeye başladı. Irina nefes nefese cevap verdi. Hayır, henüz değil. Pencerenin yanındaki öğrenci sanki gülermiş gibi tekerleklerin sesine uyarak şarkıya devam etti. Hey küçük elma, nereye yuvarlanıyorsun? Genç her kelimeyi ağır ağır tekrarlıyordu. Sanki bu sözler bir sorunun cevabıydı. Soru da gencin kafasındaki kesin bir gerçeğe bağlıydı herhalde. Hey küçük elma, nereye yuvarlanıyorsun? Irina hala fısıldıyordu. Dinle, yapabileceğimiz bir şey var. Bazen mehtaba bakarız. Biliyorsun ay her yerde aynıdır. Böylece ikimiz de aynı şekilde aynı şeye bakmış oluruz, anlıyor musun? Şaşa evet dedi. Hoş olur bu. Güneş diyecektim ama orada pek fazla güneş göreceğimizi sanmıyorum. Onun için bir öksürük sözünü kesti. Genç kız elini ağzına götürerek kuru kuru öksürdü. Vücudu sarsılıyordu. Genç adam Irina diye bağırdı. Neyin var? Irina gülümsedi. Hiç. Gözlerini kırpıştırarak nefes aldı. Sadece biraz soğuk almışım. GPU hücrelerini iyi ısıtmamışlardı. Pencerenin önünden bir lamba geçti. Sonra pencere yine karardı. Sadece sessiz sedasız yağan kar cama çarpıyor ve donup kalıyordu. Genç kız yaklaşıyoruz sanırım diye fısıldadı. Şaşa doğrulup oturdu. Rengi bal mumu gibiydi. Sarı saçlarından daha solgundu yüzü. Birdenbire sesi değişerek kararlı ve kesin bir hal aldı. Birbirimize mektup yazmamıza izin verirlerse bana her gün yazacaksın değil mi Irina? Kız neşeli neşeli cevap verdi. Tabii. Mektuplarına resimler de yaparsın değil mi? Zevkle, işte. Pencerenin içinden küçük bir parça kömür aldı. İşte sana hemen bir şey çizeyim. Eli bir bistürü tutan bir operatörünki gibi kendisinden emindi. Birkaç çizgiyle kanepenin arkasına kocaman ağızlı gülen bir çocuk resmi yaptı. Kaşlarını kaldırıp bir gözünü kırpmış bir çocuk. Çocuğun yüzündeki tuhaf gülümseme o kadar tatlıydı ki insan ona bakınca dayanamayıp mutlaka gülerdi. Irina işte dedi. Bu sonra sana arkadaşlık eder. Yani istasyondan sonra. Şaşa çocuğun gülümsemesine karşılık verdi ve birdenbire başını arkaya atıp yumruklarını sıkarak haykırdı. Öyle bağırmıştı ki pencerenin yanındaki genç titreyerek ona baktı. Neden şereften, ideallerden ve insanın vatanına olan borcundan söz ediyorlar? Neden bize öğrettikleri? Sevgilim, sesini o kadar yükseltme. Böyle faydasız şeyler düşünme. Dünyada o kadar çok anlamsız düşünce var ki. İstasyonda paralel bir demir yolunda başka bir tren bekliyordu. Ellerinde süngüleri olan muhafızlar bazı mahkumları trenden indirdiler. Şaşa Irina'ya sarıldı. Kızın incecik kemikleri genç adamın kalın kolları arasında çatırdadı. Şaşa onun dudaklarını, çenesini, saçlarını, boynunu öptü. Sonra bir vahşi hayvanın iniltisini andıran bir ses yükseldi dudaklarının arasından. Genç adam o zamana kadar söylemekten hep çekindiği sözleri kızararak, yutkunarak deli gibi fısıldadı. Seni seviyorum. Bir muhafız kızın koluna dokundu. Irina Şaşa'nın kollarından kurtulup muhafızın peşinden yürüdü. Kapıda Şaşa muhafızı çılgınca ve şiddetle kenara itip Irina'yı tekrar yakaladı. Ona sarıldı. Kızı öpmüyordu artık. Sadece aptal aptal bakıyordu. Hiçbir zaman sahip olamadığı karısının vücudunu kocaman elleriyle eziyordu. Muhafız kızı zorla onun elinden aldı ve Irina'yı kapıdan dışarı itti. Irina bir an öyle durup kaldı. Şaşa'ya son bir defa bakmak için öne doğru eğildi. Tıpkı yaptığı resimdeki çocuk gibi gülümseyip muzip bir tavırla göz kırptı. Sonra kapı kapandı. İki tren de hemen hareket etti. Şaşa başını cama dayayarak paralel hatta giden trene bakınca bir pencerenin sarı ışığında Irina'nın başını gördü. İki tren birlikte gider gibiydi. İstasyonun ışıkları yavaş yavaş geride kaldı. Şaşa'nın seyrettiği trende karanlıklara karışıyordu. İki hat arasındaki karlı kısım gitgide genişlemekteydi. Genç adam, pencere açık olsaydı karşıdaki trene uzanabilirdim diye düşündü. Sonra bütün vücuduyla sarkarsa pencereye erişebileceğini hesapladı. Pencereden atlasa bile buna yetişemeyeceğini fark etti. Gözlerini diğer pencereden ayırıp aralarında gitgide genişleyen karlık araziye baktı. Sanki bu beyazlığı yakalayıp tutmak istermiş gibi parmaklarını cama dayamıştı. Bütün gücüyle bu beyazlığı yakalayıp genişlemesine engel olmak istiyordu. Raylar gitgide birbirlerinden uzaklaşıyordu. Şaşa ancak kardaki mavimsi gri renkli tekerleklerin döndüğünü görebiliyordu. Artık kara bakmıyordu. Gözleri bir benek kadar görünen sarı ışıklı çok küçük kareye takılmıştı. Bu arı kare gitgide küçülüyordu. Fakat Şaşa gözlerini ondan ayıramıyordu. Bakışları ışık parçasına takılmış, sanki sinirlerini çekip koparırlarmış gibi acı duyuyordu. Ucu bucağı görünmeyen karda iki katar birbirlerinden uzaklaşmış ilerliyordu. Şaşa pencereyi göremez oldu. Fakat birbirine bağlı gibi duran sarı ışık meneklerini seçebiliyordu. Bunların üstünde bir şeyde süratle ilerliyordu. Vagonların tepeleriydi bu galiba. Sonra tozlu cam arkasına siyah rugan kaplanmış gibi bir hal aldı. Şaşa artık boncuk gibi ışıkları görüp göremediğini bilmiyordu. Belki de iri iri açılan gözlerini hiç kırpmadan durduğu için ışıklı benekleri hayal etmekteydi. Önündeki boş koltukta sadece ağzını açmış, gözünü kırparak gülen çocuğun resmi kalmıştı. 9. En genç ve yetenekli mühendislerden yoldaş Viktor Duanev, Vox-Hofstrol'deki Sovyetler Birliği'nin büyük hidrolik baraj inşaatında bir göreve tayin olunmuştur. Böyle sorumlu bir göreve şimdiye kadar kendisi kadar genç bir mühendis tayin edilmemiştir. Pravda'dan kesilmiş olan küpür yine aynı şeyden bahseden Kresnaya gazete ile birlikte Viktor'un pırıl pırıl yeni çantasına konulmuştu. Bu ikisinin arasında da dikkatle katlanmış olan Moskova İzvestiya'dan kesilmiş bir küpür yerleştirilmişti. Bunda yoldaş Duanev hakkında bir satır yazı vardı ama ziyanı yoktu. Viktor, Petrograd'ın 2 saat dışındaki Volkhov gölündeki inşaata giderken çantasını da yanına almıştı. Kendi parti grubundan birkaç kişi istasyona gelerek Viktor'u geçirmişti. Viktor, trenin platformunda durup proletarya inşaatının geleceği hakkında kısa ama etkili bir konuşma yapmıştı. Tren hareket ederken de Marisha'yı öpmeyi unutmuştu. Bu konuşma kulübün ertesi günü Duvar gazetesine basılmıştı. Marisha Petrograd'da kalmıştı çaresiz. Çünkü Rabfak'taki kursunu bitirmesi gerekti. Sonra sosyal işleri vardı. Kadın çekine çekine her şeyi bırakıp Viktor'la gitmeye hazır olduğunu söylemişti. Fakat adam onun şehirde kalmasını ısrar etmişti. Karısına her şeyden önce görevlerimizi düşünmemiz gerektiğini unutmayalım demişti. Kişisel seyreden önce görev gelir. Viktor şehre döndüğü zamanlar eve geleceğine söz vermişti. Kadın bir kere onu hiç ummazken bir parti toplantısında görmüştü. Genç adam telaşla Marisha ile eve gelemeyeceğini söyledi. Marisha gece yarısı tren olmadığını bilmesine rağmen ağzını açmamıştı. Marisha çok sessizleşmişti. Komsomol toplantılarında tiz bir sesle ve kayıtsız bir tavırla rapor veriyordu. Kadın boş gözlerle önüne bakarken görülüyordu çoğunlukta. Duanevlerin apartmanın boş odalarında tek başına kalmıştı. Viktor nüfuzlu birkaç memurla samimiydi. Onlarla konuşmuş ve boş odalara kiracı gelmemişti. Fakat apartmanın sessizliği Marisha'yı korkutuyordu. Onun için gecelerini Kira'nın bitişindeki eski odasında ailesiyle geçiriyordu. Marisha geldiği zaman annesi içini çekerek kooperatiften alınan yiyeceklerden şikayetçi olmuş ve başını eğerek yemek yemeye devam etmişti. Babası ise iyi geceler demiş ve bir daha da onunla ilgilenmemişti. Küçük kardeşi ise sen yine buraya mı geldin diye sormuştu. Marisha'nın söyleyecek bir şeyi yoktu. Kuyruklu piyanonun arkasına geçip oturmuş ve gece geç vakti kadar da kitap okumuştu. Sonra da mırıldanmıştı. Artık ben gideyim. Evine dönmüştü böylece. Bir gece Kira'nın telaşla odadan geçtiğini gören genç kadın sebebini bilmemesine rağmen heyecanla umutla gülümseyerek ayağa fırlamıştı. Ne beklediğini veya Kira'ya ne söyleyeceğini bilmiyordu. Çekinerek bir adım atmış ve öyle kalmıştı. Çünkü onun farkına varmayan Kira odadan çıkmıştı. Marisha da boş boş gülümseyerek yerine oturmuştu. Kar erken geldi. Petrograd'ın kaldırımlarına yığılan kar kurumla, çamurla ve sigara izmaritiyle karışıyordu. Fakat evlerin duvarları altında kalan kar pamuk gibi bembeyaz ve yumuşacıktı. Bodrum katlarının pencereleri tamamıyla karlarla kapanıyordu. Sokak köşelerinde tahta muhafazalar olan büyük kazanlar duruyordu. Adamlar küreklerle karları alıp kazanlara atıyorlardı. Ocakların altından sızan pis sular karlarda siyah izler bırakıyordu. Geceleri karanlıkta ocaklardan alevler yükseliyordu. Korları yalayan morumsu turuncu alevleri gören üstü başı perişan adamlar sokulup ellerini ateşe uzatıyorlardı. Kira sessiz sedasız sarayın bahçesinde ilerledi. Yeni yağan kar yerdeki ayak izlerini hafifçe kapamıştı. Bu izler pavyona doğru gidiyordu. Genç kadın bu izlerin Andrei'ye ait olduğunu biliyordu. Çünkü bahçeden geçen misafir çok azdı. Ağaçların gövdeleri çıplak ve karaydı. Telgraf direklerini andırıyordu bunlar. Sarayın pencereleri de karanlıktı. Fakat bahçenin sonunda çıplak dalların arasından kare biçimde sarı bir ışık görünüyordu. Andrei'nin penceresinin önündeki karlar da altınımsı pembe bir renge bürünmüştü. Genç kadın ağır ağır yüksek merdiveni çıktı. Orada hiç ışık yoktu. Ayaklarıyla buz tutmuş ve kaygan basamakları teker teker yokluyordu. İçerisi sokaktan daha soğuktu. Bir türbe gibi soğuk, rutubetli ve sessizdi burası. Kira endişeli endişeli eliyle kırık mermer trabzanını yokluyordu. İlerisini hiç göremiyordu. Sanki bu basamakların sonu hiç gelmeyecekti. Trabzandaki kırağa gelince durdu. Yardım ister gibi seslendi. Andrei! Korku dolu sesinde kahkahayı andıran bir şey vardı. Yukarıdan bir kapı açılınca bir ışık karanlıkları yardı. Genç adam utangaçlıktan gülerek koştu. Ah Kira, çok üzgünüm. Elektrik kabloları koptu da. Genç kadını kucağına alarak odasına taşıdı. Kira da bir taraftan gülüyordu. Kusura bakma Andrei, bir işe yaramaz bir korkak haline geldim. Andrei onu gürül gürül yanan şöminenin önüne götürdü. Şapkasıyla paltosunu aldı. Parmakları kürk yakada eriyen karlardan ıslanmıştı. Genç kadını ateşin karşısına oturtup eldivenlerini çıkardı. Soğuk parmaklarını kuvvetli avuçlarının arasına alarak ısıttı. Kira'nın yeni fötr şosonlarını da açtı. Bunları da çıkarıp üstlerindeki karı silkti. Sonra ses çıkarmadan dönüp ince uzun bir kutuyu aldı ve Kira'nın kucağına bıraktı. Bir taraftan da gülümseyerek onu seyrediyordu. Kira, "Nedir bu Andrei?" diye sordu. "Avrupa'dan bir şey." Kira kağıdı yırtarak kutuyu açtı. Aynı anda da ağzı açık kaldı. Sesi çıkmadı. Kutuda son derece ince, siyah şifondan bir gecelik vardı. İncecik ipeğin arkasından şöminedeki alevler görünüyordu. Kira, korkuyla ve inanmıyormuş gibi geceliği tuttu. "Andrei, bunu nereden buldun?" "Bir kaçakçıdan aldım." "Andrei, sen kaçakçıyla alışveriş mi yaptın?" "Neden olmasın?" "Kanuna karşı gelen bir spekülatörle." "Neden olmasın? Bunu istedim. Senin isteyeceğini de biliyordum." "Fakat bir zamanlar sen..." "O bir zamanlardı, şimdi değil." Kira avucunda tuttuğu kumaşın farkında değil gibiydi. Yumruğunu sıkıyordu. Andrei, dedi, "beğendin mi?" Kira inledi. "Ah Andrei, Andrei. Avrupa'da böyle şeyler mi giyiyorlar?" "Öyle olacak. Siyah çamaşır." "Ah ne saçma ve ne güzel. Avrupa'da böyle yapıyorlar. Onlar iyi olan saçma şeyleri yapmaktan korkmuyorlar. Bir şeyin iyi olması onu yapmak için yeterli sayılıyor." Kira güldü. "Andrei, bunu söylediğini duyarlar seni partiden atarlar." "Kira, Avrupa'ya gitmek ister misin?" Siyah gecelik yere düştü. Genç adam sakin sakin gülümseyerek geceliği almak için eğildi. "Affedersin Kira, seni korkuttum mu?" "Ne? Ne dedin sen?" "Dinle." Birdenbire Kira'nın önünde diz çekip kollarıyla onu sardı. Gözlerinde genç kadının o güne kadar görmediği bir heyecan vardı. "Bir süreden beri düşündüğüm bir şey bu. Önce bunun delilik olduğuna inandırdım kendimi. Fakat kafamdan bir türlü çıkaramadım bunu. Kira, biz, anlıyor musun? Daima Avrupa'da. Fakat Andrei, olabilir bu. Hala oraya göndermemi sağlayabilirim. GPU hesabına gizli bir iş için oraya gidebilirim. Sana da sekreterim olarak bir pasaport alırım. Sınırı geçtikten sonra işi ve pasaportlarımızı bırakırız. Adlarımızı değiştiririz. Bizi bulamayacaklara kadar uzak bir yere kaçarız." "Andrei, sen ne söylediğini biliyor musun?" "Evet. Yalnız orada ne yapabileceğimi bilmiyorum. Henüz bilmiyorum. Yalnızken düşünmeye cesaret edemiyorum. Fakat sen yanındayken bunu düşünebilirim. Bundan bahsedebilirim. Etrafımızda gördüğümüz şeyleri daha fazla görmeden buradan kaçmak istiyorum. Her şeyden bir an evvel kopmalıyım. Bu yeni baştan, tam bir boşluktan tekrar hayata atılmak demek. Fakat yanında sen olacaksın. Gerisinin önemi yok. Senden öğrendiğim şeyleri anlamaya başladım artık." Kira, "Andrei," diye kekeledi. "Sen partinin övündüğü..." "Pekala, söyle. Vatan haini olduğumu söyle." "Belki öyleyim. Belki de vatan haini olmaktan vazgeçtim. Belki yıllardan beri vatan hainiydim ben. Partinin dünyaya sunduğu şeyden çok daha büyüğüne ihanet ettim ben. Bilmiyorum. Umurumda da değil. Sanki çıplakmışım. Çıplak, boş ve rahatmışım gibi geliyor bana. Çünkü yaşamak denilen karışıklıkta hiçbir şeyden, senden başka hiçbir şeyden emin değilim." Kadının gözlerindeki ifadeyi görerek yumuşak bir sesle sordu. "Ne var Kira? Seni korkutacak bir şey mi söyledim?" Kadın ona bakmadan fısıldadı. "Hayır Andrei. Sana bir defa en yüksek saygımdan söz etmiştim. Hatırladın mı?" "Evet." "Benimle evlenir misin Kira?" Kadının elleri iki yanına düştü. Sessiz sedası adamı süzdü. İrleşen gözlerinde yalvarmayı andıran bir ifade belirmişti. "Kira, sevgilim, ne yaptığımızın farkında değil misin? Neden saklanıp yalan söylüyoruz? Neden buluşmalarımızın arasındaki saatleri, günleri, haftaları sayarak acı çekiyorum? Seni görmezsem çıldıracağımı sandığım anlarda neden seni aramaya hakkım yok? Neden sesimizi çıkarmıyoruz? Neden hepsine, Leo Kovalenski gibi adamlara benim olduğunu, karım olduğunu söylemeyeyim?" Kira'nın korkulu hali kalmamıştı artık. Andrei'nin söylediği isim ona cesaret, ancak savaş meydanlarında görülen o müthiş cesareti vermişti. "Andrei, bunu yapamam." "Neden?" "Senden çok önemli bir şey istesem yapar mısın?" "Ne istersen yaparım. Fakat sebebini sorma." "Peki. Seninle Avrupa'ya da gelemem ama yalnız gitmek istersen..." "Bunu unutalım Kira. Soru da sormayacağım. Fakat yalnız gitmeme gelince böyle bir şey söylememen gerekmez miydi?" Kira gülerek ayağa fırladı. "Evet, bunu unutalım. Avrupa'nın bir parçasını buraya getirelim. Armağanını giyeceğim. Arkanı dön ve bakma." Erkek itaat etti. Andrei tekrar döndüğü zaman Kira şöminenin başında duruyordu. Ellerini başının önünde kenetlemişti. Arkada yanan ateş incecik ipekten vücudunun görünmesine neden oluyordu. Andrei onu arkaya doğru eğdi. Kira'nın geriye düşen bukle bukle saçları ateşte kızılımsı bir renk almıştı. Genç adam Kira diye fısıldadı. Bu gece şikayet etmiyordum. Mutluyum. Senden başka bir şeyim kalmadığı için mutluyum. Kira inledi. Andrei, söyleme bunu. Ne olur. Ne olur bunu söyleme. Genç adam sözlerini tekrarlamadı. Fakat gözleri, kolları ve Kira'nın dayandığı vücudu aynı şeyleri sessiz sedasız bağırıyordu sanki. Senden başka bir şeyim kalmadı. Senden başka bir şey.